فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 11 Azer 1402 Hicri Kameri 18 Cemadüel Evvel 1445 ve Miladi 2 Aralık 2023 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlerinin ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Doktor Abbas Karaşı ile Filistin üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Gençliği Gevheri ve İslam'ı Tanıyalım adlı programları dinleyebilirsiniz.
İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cebaliye mülteci kampının bombalanması sonucu en az 100 kişi şehit olurken böylece Gazze şeridindeki şehit sayısı 15.207'ye ulaştı. Hizbullah Siyonist ordusunun mevzisini hedef aldı. Amerika, Gazze'deki katliam için İsrail'e yeni bombalar gönderdi. Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, İsrail'in Gazze'yi kuşatmasının soykırım olduğunu söyledi. Nasır Kenani, Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasının Amerika için büyük bir skandal olduğunu belirtti. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananların savaş suçu olduğunu söyledi. Şimdi haberler.
Siyonist İsrail'in Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebaliya mülteci kampına düzenlediği saldırıda yüzden fazla kişi şehit oldu. İsrail rejimi güçleri savaşın 57. gününde Gazze'yi aralıksız olarak vurmaya devam ediyor. Filistin resmi ajansı Vafa'da yer alan haberde İsrail'in öğle vakitlerinde Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebaliya mülteci kampına bombaladığı belirtildi. Haberde saldırıda yüzün üzerinde Filistinlinin hayatını kaybetti, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. Çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı duyuruda Gazze'de şehit sayısının 15.207 kişiye yükseldiğini duyurdu. Aynı açıklamaya göre şimdiye kadar 40.652 kişi de yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı bugün İsrail rejiminin Gazze yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 15.207 kişinin şehit olduğunu, 40.652 kişinin de yaralandığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı son saatlerde İsrail rejiminin onlarca suç işleyerek 193 kişiyi şehit ettiğini, 652 kişiyi de yaraladığını duyurdu. İsrail rejiminin iddiasını reddeden bakanlık, Gazze'de siviller için güvenli bir alan ve nokta bulunmadığını, işgalcilerin sivillere yönelik cinayet ve eylemlerinin bu iddiayı çürüttüğünü vurguladı. Bu arada El Cezire muhabiri, Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebaliya kampındaki bir yerleşim binasına düzenlediği saldırı sonrasında yüzden fazla Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi. Filistin kaynakları, Filistinli mültecilerin bu binaya sığındığını ve İsrail ordusunun bu saldırıda yasaklı bombalar kullandığını belirtiyor.
Öte yandan Filistin direniş güçleri, işgal rejiminin saldırılarına karşılık veriyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İşgalci rejim İsrail, dün ateşkesin sona ermesinin ardından Gazze'ye yönelik havadan, karadan ve denizden saldırı başlattı. Filistin direniş güçleri ise işgalci güçlere yanıt vermeye devam ediyor. Bu bağlamda İslam Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları ve İslam Cihat Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs müfrezeleri Tel Aviv'e ve işgal altındaki Kudüs kentine füze yağdırdı. İzzettin el-Kassam Tugayları konu ile ilgili yayımladığı bildiride işgalci ordunun sivillere yönelik katliamlarına misilleme olarak Tel Aviv'e füze attıklarını duyurdu. Kudüs müfrezeleri de işgalci güçlerin Filistin halkına hedef alan katliamlarına misilleme olarak Tel Aviv, Aşdod, Askalon ve işgalci rejimin diğer bazı kentlerine füze attıklarını bildirdi. Aksa tufanı operasyonunun devam ettiğini açıklayan Kudüs müfrezeleri, işgal altındaki Kudüs kentine ve işgalci rejimin Gazze şeridine uzak bölgelerine de füze attıklarını ifade etti. Esir takası ve 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze şeridine insani yardım ulaştırılması için ilan edilen insani aranın sona erdiği dün sabahtan bu yana işgalci ordu Gazze şeridine yeniden hava saldırıları düzenlemeye başlarken Filistin direnişi de işgalci güçlere karşı koymaya ve misillemede bulunmaya devam ediyor. Filistin direnişi Gazze'de işgalci orduya ait birçok tanka saldırı düzenlediğini ve Gazze şehrinin batısında işgalci güçlerin tanklarını 114 mm çaplı rucum füzeleriyle ve ağır havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu. Öte yandan dün itibarıyla Gazze'deki Sağlık Bakanlığı geçici ateşkesin sona ermesinin ardından Siyonist İsrail'in başlattığı saldırılarda 178 kişinin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in cuma sabahından bu yana Gazze şeridine yönelik saldırılarında şehit sayısı 178'e çıktı. Bunların çoğunu çocuk ve kadınlar oluşturuyor. İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada ateşkesin sona ermesinden bu yana Gazze'de 200'den fazla hedefi bombaladığını duyurdu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İşgal altındaki Filistin'e yönelik saldırılarına dünden itibaren başlayan Lübnan Hizbullah'ı bugün Siyonist rejimin ordusuna ait bir noktayı hedef aldı. Gazze halkına desteğini sürdüren Lübnan Hizbullah hareketi bu öğleden sonra saat 14.35'te Siyonist rejime ait Ceyl el Alam askeri karargahını hedef aldı. Siyonist rejimin kanal 12'si de Lübnan'dan bu rejimin Ras el Nakura'daki ordu karargahına çok sayıda roket atıldığını bildirdi. Gazze'de 7 günlük ateşkesin dün sona ermesiyle birlikte Lübnan Hizbullah'ın işgalci ordunun mevzilerine yönelik saldırılara da başlamış. Bugün Lübnan Direniş Güçleri Siyonist karargahına yönelik 3 ayrı saldırı duyurusunda bulundu. Hizbullah ilk saldırıda birkaç saat önce Lübnan sınırına yakın Hirba Mağar askeri karargahında işgalcilerin topçu mevzilerine hedef aldığını duyurmuştu. Saatten sonra ikinci saldırıda Lübnan İslami Direnişi Gazze'ye ve direnişe destek amacıyla Al-Rahab askeri karargahını ve savunma teçhizatını uygun silahlarla başarıyla hedef aldığını duyurdu. Üçüncü saldırıda Lübnan Hizbullah'ın füzesi İsrail ordusunun 91. Tümen Komutanlığı'na ait Barnit askeri karargahını vurdu. Öte yandan İsrail ordusunun bu saldırılara topçu saldırılar ile karşılık vermeye çalışması Hizbullah güçlerinden Hızır Salim Abud isimli kişinin şehit olmasına yol açtı.
Amerika'nın işgal rejimi İsrail'e on binlerce silah ve top mermisinin yanı sıra büyük sığınak avcısı bombalar salladığı bildirildi. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Amerikalı yetkililer yaklaşık 15 bin bomba ve 57 bin top mermisinin de bulunduğu silah sevkiyatının 7 Ekim saldırısından kısa bir süre sonra başladığını ve son günlerde de devam ettiğini söyledi. Amerika yetkililerinin gazeteye açıkladığı Amerika'nın İsrail'e gönderdiği mühimmat listesinde 5000'den fazla MK-82 güdümsüz bomba, 5400'den fazla MK-84 savaş başlı bombası, 1000 civarında GBU-39 küçük çaplı bomba ve güdümsüz bombaları güdümlü akıllı bombalara dönüştüren yaklaşık 3000 müşterek doğrudan taarruz mühimmatı bulunuyor. Eski Amerika Savunma Bakan Yardımcısı ve Deniz Piyadeleri ve Merkez İstihbarat Teşkilatı CIA Subayı Mick Mulroy, bunlar Afganistan ve Suriye'de açık, kentsel olmayan alanlarda yaptığımız savaşlarda tercih ettiğimiz silahlardır dedi. İşgal rejimine gelişmiş silahlar dahil her türlü desteği veren Amerika, bu rejimin Gazze'de işlediği cinayetlerine kuşkusuz ortaktır ve hesap vermesi gerekiyor.
Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı UNRWA iletişim direktörü Julie Thoma Gazze şeridine insani yardım operasyonunun en yakın zamanda yeniden başlatılması gerektiğini vurguladı. UNRWA ilk sosyal medya platformundan Thoma'nın Alman haber kanalı Deutsche Welle'ye verdiği röportajı paylaştı. Aralarında akaryakıt olmak üzere Gazze şeridine insani yardımların en kısa zaman içinde yeniden gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Thoma, insani aranın sona ermesinin ardından bölgeye yardım girişine izin verilmemesi karşısında endişe duyduklarını kaydetti. Bu arada Fransa'nın başkenti Paris'in banliyöleri Montreuil, Saint-Denis ve Abervillers'de Filistin yanlıları İsrail'e desteklediğine belirttikleri uluslararası süpermarket zincirinin şubelerinin önünde toplandırarak boykot çağrısı yaptı.
Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Luis Moreno Ocampo, İsrail-Filistin çatışmasına yönelik yaptığı açıklamada kuşatmanın bile bir soykırım olduğunu dile getirdi. Sputnik'in bildirdiğine göre Moreno Ocampo, Gazze'nin kuşatılması insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında ortadan kaldırma ve zulümdür. Başlı başına bir soykırım biçimidir dedi. Uluslararası belgeleri ilk defa soykırım tanımını yapan 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 2. ve 6. maddesine işaret eden Moreno Ocampo, bir grubu yok etmek için gerekli şartları yaratmanın soykırım tanımına uyduğuna dikkat çekti. Moreno Ocampo, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını gösteren yeterli kanıt olduğunu belirterek, kuşatma başlatmak başlı başına bir soykırımdır ve İsrail'in kuşatmayı istediği oldukça bariz. İsrail hükümetinden pek çok yetkili insanları yok etme ve soykırım niyetini açıkça ifade etti, dedi. Atılan her bomba ve öldürülen her kişi için vakaların detaylıca incelenmesi gerektiğini söyleyen Moreno Ocampo, yalnızca kuşatmanın bile bir soykırım olduğu apaçık ortada diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, Gazze'de 7 günlük ateşkesin sona ermesinin ardından Siyonist rejimin işlediği cinayetler Amerika için büyük bir ahlaki skandaldır, dedi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani, X hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu. 7 günlük ateşkesin sona ermesinin ardından Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik 24 saat süren vahşice saldırıları sonucu 200'e yakın kişi şehit düşerken 600'e yakın kişi de yaralandı. Amerika'nın yeşil ışık yakması ile yeniden başlayan bu saldırılar 48 gün içinde 16 binden fazla Filistinlinin ölmesine neden olan korkunç cinayetlere, savaş suçları, çocuk katliamı ve soykırımdan oluşan uzun bir liste daha eklenmesi için yapıldı. Dışişleri Sözcüsü Kenani paylaşımında ayrıca bu Amerika için büyük bir skandaldır ve Washington'un insan haklarının gerçek yüzünü dünyaya gösterdi diye kaydetti.
Siyonist İsrail Başbakanlığı bugün Gazze şeridinde yeni bir ateşkes anlaşmasına ilişkin müzakerelerin çıkmaza girdiğini duyurdu. Mossad Başkanı, müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine ateşkesin uzatılması için bugün Katar'a giden İsrail heyeti üyelerine derhal Doha'dan Tel Aviv'e dönmeleri talimatını verdi. Reuters haber ajansı bugün bir kaynaktan naklen Mossad ekibinin Gazze'de ateşkesin yeniden başlatılması konusunu görüşmek üzere Doha'da olduğunu ve Katar'ın arabuluculuğuyla yeni İsrail'i rehine grupların serbest bırakılması olasılığı ve ateşkesin yeni parametreleri üzerinde yoğunlaştıklarını bildirdi. İsrail medyası Hamas'ın Gazze şeridindeki siyasi bürosunun başkanı Yahya El-Senvar'ı İsrail'in canının belası olarak nitelendirerek Hamas'ın Gazze şeridinin kuzeyinde başarısız olmadığını göstermeyi başardığını belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur, savaş suçudur, faillerinden uluslararası hukukun önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır, dedi. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeydi. Uluslararası zirvede konuştuğu 28. Taraflar Konferansı'nda önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle Siyonist İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekti. Bunun bir insanlık suçu olduğunu söyledi. Dünyanın beşten büyük olduğunu ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasından başka bir seçeneğin artık olmadığını, bu konuda sorumluluk almaya hazır olduklarını dile getirdi.
Değerli dostlar, iklim kriziyle ilgili görüşlerimizi paylaşırken hemen yanı başımızda Filistin topraklarında yaşanan insani krize değinmeden geçemeyiz. İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın, 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur, savaş suçudur ve bu suçu işleyenlerden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap sorulmalıdır. Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük. Türkiye olarak bunun tesis ve temini noktasında her türlü sorumluluğu almaya hazırız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin konusunda her konuda elinden geleni yapmaya devam edeceğini ve İsrail'in uyguladığı soykırımın da uluslararası mecralarda hukuk karşısında hesap vermesi için elinden gelen gayreti göstereceğini de sözlerine ekledi. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. İşgal rejimi İsrail polisinin Başbakan Benjamin Netanyahu'nun istifası talebiyle evin önünde gösteri düzenleyenlerden 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. İsrail rejiminin Kan Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Netanyahu'nun Kayseriya kentindeki evinin önünde gösteri düzenlendiği belirtildi. Haberde göstericilerden 6'sının kamu düzeni ihlal ettiği iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi. Yedidu Aharonut gazetesinin haberinde ise Netanyahu'nun görevinden istifa etmesi talebiyle gösteri düzenlendiği aktarıldı. Haberde ayrıca Kayseriya'da bu gece Netanyahu'nun Gazze'deki başarısızlığını protesto amacıyla gösteri düzenleneceği belirtildi. Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evin önünde geçen haftada istifa etmesi çağrısıyla gösteriler düzenlenmişti.
İran İslam Devri Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Dairesinden yapılan açıklamada Suriye'de görev yapan iki İranlı askeri danışmanın şehit düştüğü bildirildi. Açıklamada devre muhafızlarının danışmanlarından Muhammed Ali Atay'ı, Şurçe ve Penah Takizade'nin Siyonist rejimin düzenlediği saldırı sonucu şehit olduğu da belirtildi. İsrail rejimi iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman başkent Şam bölgesi ve çevresine saldırılar düzenliyor.
İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Demir Yolları Genel Müdürü Seyit Miat Salihi son günlerde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi. Türkiye temasları hakkında bilgi veren Demir Yolları Genel Müdürü Seyit Miat Salihi görüşmelerinin çok verimli geçtiğini söyledi. Salihi toplantı kapsamında iki ülke arasındaki demiryolu taşımacılığında 2024 yılı hedefi için 1 milyon ton yük belirlendiğini belirterek bu hedefe ulaşmak için Razi sınırından günde 200 vagonun taşınması konusunda mütabakata varıldı dedi. Miat Salihi, Türkiye temaslarında iki ülkeyi birbirine bağlayacak Merend-Çeşme-Süreyya-Iğdır-Kars demiryolu hattı konusunun da gündeme getirildiğini aktardı. Seyit Miat Salihi, başkanlığındaki heyet, Türkiye ziyareti çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Hasan Pezuk, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve TCDD Teknik Genel Müdürü Musa Özdöner ile görüşmüştü.
İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın bu hafta Moskova'da düzenlenecek olan Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını duyurdu. İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazım Celali, 5 Aralık tarihinde Moskova'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Hazar Ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı hakkında bilgi verdi. Celali Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Hazar konulu toplantıya katılacağını belirtirken, Sayın Emir Abdullahyan'ın toplantı marjında Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları ile ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor dedi. Celali bu toplantı önemli bölgesel gelişmelere görüşmek için iyi bir fırsat ifadesini kullandı. Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, İran, Kazakistan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları Sarı Yunu Moskova'da bir araya gelecek. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Hazar'a kıyıda şu ülkeler Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran Hazar'ın statüsünün belirlenmesi için müzakerelere başladı. 2018'de Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen 5. Hazar zirvesinde söz konusu ülkeler Hazar Denizi'nin hukuki statüsü ile ilgili anlaşmayı da imzalamıştı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki yeni başkonsolosu Aras Koridoru'nun hayata geçirilmesiyle İran'ın Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan bölgesel ağın önemli bir parçası haline geleceğini belirtti. İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki yeni başkonsolosu Aziz Mansuri, Aras Koridoru'nun önemine dikkat çeken görüşmede şu ifadeleri kullandı. Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran stratejik bir hamleyle Kafkasya'daki jeopolitik dinamikleri değiştirme kapasitesine sahip yeni bir ortak plan başlatmanın peşindeler.
Irak hükümeti ülkenin başbakanının Amerikan Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Amerika'nın son dönemde Haşi Şabi güçlerine yönelik saldırısına işaretle Amerika'nın bu saldırıyla Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti. Irak hükümeti ülkenin başbakanı Muhammed Şuayi Sudani'nin Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesinde Amerikan kuvvetlerinin Haşi Şabi karargahına yönelik saldırısını telefonla reddettiğini duyurdu. Bu ayın başlarında Amerikan Savunma Bakanlığı Amerikan ordusunun Irak'ın orta kesimindeki Jarf al-Nasr bölgesinde bir grup Haşi Şabi gücüne saldırdığını duyuran bir bildiri yayınladı. Çok sayıda Haşi Şabi gücünün şehit olduğu, bu saldırının aralarında bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın da bulunduğu değerlendirildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İsrail rejiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatması üzerine. Siyonist rejim 7 günlük ateşkesin sona ermesiyle birlikte beklenen bir hamle ile Gazze şeridine yönelik saldırılarına yeniden başladı. Siyonist rejimin şiddetinin yoğunlaşmasına tepki olarak Hamas mücahitleri 7 Ekim tarihinde Aksa Tufanı operasyonu gerçekleştirerek Siyonist rejimi en ağır askeri ve istihbarat yenilgisini yaşattı. Bu beklenmedik operasyona son derece öfkelenen Siyonist apartheid rejimi Gazze halkına yaklaşık 50 gün boyunca yoğun ve acımasız savaş yürüttü. Öyle ki bu dönemde işlediği suçlar soykırım ve etnik temizliğin örneği sayılıyor. Bu dönemde %70'i çocuk ve kadın olmak üzere 15 binden fazla sivil Filistinli şehit oldu. Yaklaşık 50 gün süren Siyonist rejim ve Hamas... Yaklaşık 50 gün sonra Siyonist rejim ve Hamas, Katar'ın arabuluculuğuyla geçen cuma gününden itibaren başlayan ve sırasıyla 2 ve 1 gün uzatılan 4 günlük ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın ana konusunu esirlerin değişimi ve Gazze'ye insani yardım gönderilmesi oluşturuyordu. 7 gün sonra ateşkesin sona ermesiyle birlikte işgal rejimi Gazze şeridine yeniden saldırılara başladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisi, Hamas hareketinin Siyonist esir kadınların serbest bırakılması planına dayalı görevlerini yerine getirmediği ve işgal altındaki topraklara roket attığı gibi iddiada bulundu. Bu iddia, Hamas'ın anlaşmaya göre Siyonist esir kadınları serbest bırakmasının yanı sıra serbest bırakılan esirlerin bile Hamas mücahitlerini esaretleri sırasında gördükleri muameleden dolayı övdüğü bir ortamda ortaya atıldı. Gazze'ye karşı savaşın yeniden başlamasıyla ilgili 3 önemli nokta vardır.
İlk nokta şu, savaşın yeniden başlaması Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in işgal altındaki topraklarda bulunması ile aynı zamanda gerçekleşti. Bu nedenle savaşın yeniden başlaması için Siyonistler Amerika'nın onayını aldıkları anlaşılıyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken son 2 aydaki 3. ziyareti olan işgal altındaki topraklara yaptığı son ziyarette şunu vurguladı. İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim katliamının tekrarlanmaması için her şeyi yapma hakkı vardır. İkinci nokta şu ki, Siyonist işgal rejimi iç kamuoyunun baskısı altında Hamas ile anlaşmaya varmak zorunda kaldı. İşgal altındaki bölgelerde Netanyahu'nun kabinesine karşı yeniden gösteriler yaşandı ve Siyonist esirlerin aileleri de protestoculara katıldı. Hatta uzak mesafelerden Kudüs'e ve Netanyahu'nun evinin önüne bile gelerek Hamas tarafından esir alınan yakınlarının serbest bırakılmasını istediler. Netanyahu iç baskıları azaltmak ve Gazze'yi bombalamaya rağmen esirlere serbest bırakılmama hüsranını telafi etmek için Hamas'la anlaşmaya vardı. İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Perşembe günü yaptığı açıklamada bu rejim kısa vadede sona ermeyeceğini söylediği Gazze'deki savaşı yeniden başlatmayı hazır dedi. Üst düzey İsrail askeri yetkili şunları da ekledi. Ordu ateşkesi savaşın yeniden başlamasına yönelik hazırlıklarını genişletmek için kullanmayı planlıyor ve Hamas'ın yanında olan esirleri geri almak için her fırsatı kullanacak. Üçüncüsü şu ki Netanyahu'nun kabinesi ırkçı ve aşırıcı görüşlere sahip insanlarla dolu. Tabii ki bu insanların varlığı dikkate alındığında Gazze'ye karşı savaşın yeniden başlaması da çok uzak değildi. Bu bağlamda Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze şeridinin ve Hamas'ın tamamen yok edilmesini, bu bölgenin tamamen işgal edilmesini ve her türlü anlaşma ve tavizden kaçırılmasını da talep etti.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Volodymyr Zelenski'den Batılıların Ukrayna'ya olan ilgisizliğine eleştirisiyle ilgili. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika'nın başını çektiği Batılı ülkeleri Rusya ile savaşta Ukrayna'yı unutarak bu ülkeye yapılan yardımları azalttıkları için eleştirdi. Zelenski, Siyonist rejimin Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşın NATO üyesi ülkelerin Kiev'e verdiği desteğin azalmasına etkisi konusundaki endişelerini dile getirerek, bu konu Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteği zorlayabilir dedi. Amerikalıları uyaran Ukrayna Devlet Başkanı şu ifadeleri kullandı. Ukrayna'ya yardım etmezlerse Moskova NATO üyesi ülkelere saldıracak ve o zaman onların çocukları ön saflarda Ruslarla savaşmak zorunda kalacaklar. Ukrayna'nın Batı yanlısı devlet başkanı Rusya ile savaşın devamı için Kiev'e yapılan askeri ve silah yardımında gözle görülür bir azalmaya ilişkin uyarı ve eleştirisi, Amerika'nın başını çektiği Batı bloğunun yavaş yavaş Ukrayna'dan ilgisini Aksa Tufanı operasyonu ve Siyonist rejimin Gazze'ye karşı savaşın ardından işgal altındaki Filistin'e yöneldiğini gösteriyor. Bu mesele Ukrayna'nın üst düzey yetkililerini ciddi şekilde endişelendiren bir sorundur. Artık Amerika Başkanı Joe Biden, hükümeti Ukrayna'ya silah desteği sağlamaya devam edilmesi gerektiği yönündeki sloganlarına rağmen dikkatini Tel Aviv'in askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına odakladı. Ve bu doğrultuda Siyonist rejim tarafından Gazelilerin katliamının sürmesi için son gelişimi olarak yüksek binalar ve beton apartmanları yok etmek için 100 adet beton delici bomba Tel Aviv'e gönderdi. Elbette Joe Biden kongreye 14,3 milyar doları korsan rejim İsrail'e, 61,4 milyar doları Ukrayna'ya yardımın yer aldığı 106 milyar dolarlık bir paket gönderdi.
Ancak Ukrayna'ya yapılan 10 milyarlarca dolarlık yardımı defalarca eleştiren kongredeki cumhuriyetçiler, Siyonist rejime 14,3 milyar dolarlık bağımsız yardım planını onaylayarak Ukrayna'ya askeri yardımın devamını istemediklerini göstermiş oldu. Hatta temsilciler meclisindeki cumhuriyetçiler, Siyonist rejime yönelik önerdikleri planı onaylayarak, bu yardımların Siyonist rejime daha çabuk ulaşılabilmesi için bunu Tayvan ve Ukrayna'ya yapılacak yardım ve insani yardım bütçesinden ayırmış oldular. Elbette Biden, Tel Aviv'e yapılacak herhangi bir yardım planının Senato'da kabul edilse bile Kiev'e yardım etmeden veto edileceği tehdidinde de bulundu. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı'nın Ukrayna'nın Rusya ile savaşının devamında Amerikan öncülüğündeki Batı'nın yardımının hayati rolünü kabul etmesi ve yardımın kesilmesi durumunda Kiev'in 22. ayına giren savaş cephelerinden çekilmeyi mecbur kalacağını belirtmesi, Batılıların bu savaşta ne kadar temel rol ifa ettiklerini gösteriyor. Amerika Batı bloğunun ve NATO'nun başı olarak Rusya'yı olabildiğince zayıflatmak, Ruslara insan ve teçhizat kaybı yaşatmak amacıyla Ukrayna'daki savaşın kapsamını genişletmeye devam etmek için elinden geleni yaptı. Üst düzey Amerikalı ve NATO yetkilileri Rusya'nın Ukrayna savaşındaki zaferinden NATO'nun yakınında bile olsa bu askeri örgütün itibarını sarsacağına ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası nüfus ve gücünün genişlemesi anlamına geleceğine ve güvenlik, askeri ve siyasi durumu değiştireceğine inanıyor. Kiev'in ateşkesi kabul etmesi ve Rusya ile barış anlaşması imzalaması konusunda bariz baskılara rağmen aslında Ukrayna'daki savaşın devamını istiyorlar. Bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov şunları aktardı. Moskova, Kiev ve Batı ülkelerden Ukrayna meselesinin siyasi çözümüne hazır olduklarına dair herhangi bir sinyal görmüyor. Aralarında Zelenski'nin de bulunduğu Ukrayna'nın üst düzey yetkilileri geçtiğimiz günlerde Ukrayna kuvvetlerinin yaz aylarındaki başarısız karşı saldırılarının Batı ülkelerin bu ülkeye yardım gönderme isteğini azalttığını da itiraf etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye devletlerinin çoğunluğuyla birlikte Gazze şeridinde acil ve kapsamlı bir insani ateşkes sağlanması ve bu şeritte hızlı geçişin sağlanması için yeterli sayıda gün boyunca güvenli geçişler kurulması yönünde Malta tarafından önerilen kararı onayladı. İnsani yardım kuruluşlarının güvenli ve engelsiz erişimi Birleşmiş Milletler Uluslararası kanunları kabul etmişti değerli dinleyicilerimiz. Onaylanan bu kararla ilgili herhangi bir itiraz veya veto olmaksızın Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 12'sinin oyunu aldı. Ancak Güvenlik Konseyi'nin 3 daimi üyesi olan Amerika, Rusya ve İngiltere bu karara ilişkin oylamada çekimser kaldılar. Şimdi gün geçtikçe Gazze ile ilgili ve orada Siyonistlerin gerçekleştirdikleri cinayetleri konusunda haberler gelmeye devam ediyor. Filistinlilerin şehit sayısı neredeyse 13 bini aşmış. Özellikle kadınlar ve çocukların da orada her gün şehit edilmeleri çok acı verici bir haber olarak gündeme yansımaktadır. Uluslararası kurum ve kuruluşların demin ifade ettiğimiz üzere bu kararı gündemde konuşuluyor. Hem de bölgesel anlamda Riyad'daki toplantıdan çıkan kararlar da gündemde yine analiz edilmektedir Filistin gelişmeleriyle ilgili. Biz bunları bugünkü sohbetimizde konuşmak istiyoruz. Uzman konuğumuzun görüşlerini bu çıkan kararlar konusunda sizlere aktaracağız. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz, saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş buldum bütün dinleyiciler, saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Öncelikle Riyad toplantısından başlayacak olursak bu toplantıda Filistin'deki cereyan eden şiddetle ilgili bir takım kararların alınması haber şeklinde gündeme yansıdı ama pratik anlamda daha fazla geçerlilik kazanmamıştı sanki kendisi için. Siz nasıl buldunuz bu öncelikle Riyad toplantısını? Buradan başlayalım efendim.
Riyad toplantısı tabii ne söylemek gerekiyorsa bir fiyaskoydu. Hatta Arap Birliği ile İslam Konferansı birleştirildi. O da Suudi Arabistan bir numarasıydı. Çünkü ikisinden de kararlardan bir şey yoktu. Yani bence bir oldu bittiye gelir falan diye. Bu nedenle bir fiyaskoydu. 57-56 İslam ülkesi toplanmışlar. Ordu İsrail devletine, İsrail ordusuna, Siyonist ordusuna terörist bile diyemediler. Bu nasıl bir saçmalıktır ya? 53 İstanbul Çetesi'niz dünyanın ne kadar bilemem bu kadar enerji kaynağı sizde. Dünyanın en önemli büyük coğrafyasında hakimsiniz. Bu arada bir katliam yapılıyor, bir soykırım yapılıyor, bir etnik temizlik yapılıyor. Sorun sorun bütün Birleşmiş Milletler'in bütün kural ve kaideler yok sayılıyor. Savaş kuralları yok sayılıyor. Ya çocuk yahu. Bir tane şimdi kutupta, kuzey kutbunda bir tane fok balığının başına bir şey gelse 50 tane millet ayağa kalkar. Burada her cür binlerce çocuk ölüyor, katlediliyor. Çocuklar anestezisi ameliyat oluyor. Ve orada bir tane doğru bu işi yapan dünyanın en zani, en terörist devletine sen terörist diyemiyorsun İslam devletleri olarak. Niye toplandınız? Ne gerek vardı? Niye geldiniz oraya? Böyle boy gösterdiniz, oturdunuz, konuştunuz. Bir tane doğru düz bir karar çıkartamadınız. Bir tane ya 73'te bu İslam devletleri bu kadar katliamların %1'i bile yoktu. Bir petrol ambargosu koymuşlardı 73'te savaştan sonra. Bir petrol ambargosu yok, bir ithalat ihracat ambargosu yok, ilişkileri kesmek yok. Hiçbiri. Yani bundan daha güzel bir hediye olamazdı Siyonist rejim için. Başka bir şey yok yani. Mutlaka böyle bakmayın. Netanyahu çıktı. Tabii saçma sapan konuştu da. Başka Netanyahu kendisine deseydiler ki buraya bir tane sen İsrail Siyonist devleti olarak ne yazmak istersen İslam devletlerinin toplantısında İslam devletleri ve Arap devletleri bundan daha saçma sapan bir şey yazamazdı. Bu nedenle de Riyad'ı zaten duyduğum günden, izlediğim günden beri sinir eden bir karardı, bir toplantıydı. O Riyad böyle benim açımdan.
Tahran Radyosu.
Efendim, demin ifade ettiğim üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de geçtiğimiz hafta çarşamba günü bir karar onaylandı. Bu karar insani ateşkes mahiyetinde bir karar şeklinde gündeme gelmedi aslında. Sadece bir çatışmalara ara verme mahiyetini taşıyan bir karar şeklinde nitelendirildi. Üstelik buna da Siyonist rejimin temsilcisinden bir tepki geldi. Biz kendi orada Hamas'a karşı çatışmalarımızı, saldırılarımızı sürdüreceğiz şeklinde tepki verdi. Bu Güvenlik Konseyi'nden çıkan kararı nasıl buldunuz Abbas Hocam?
Çok bence önemli değil. Zaten çok önemli olsaydı hem orada İngiltere hem Amerika hem Fransa bunu veto ederlerdi. Veto etmeye bile gerek duymadılar açıkçası. Çok da fazla önemli bir şey olsaydı dediğim gibi böyle bir şey karar çıkmasına asla müsamaha etmezdi bu emperyalist devletler. Çünkü her gün hiçbirinden bu katliama, bu soykırıma, bu cinayetlere, etnik temizliğe hiç kimsenin serteza çıkmıyor. Ve bütün Batı'nın desteğini alarak, Batı'nın desteğini hatta açıkça söylüyorum, İslam devletlerinde zimni desteğini alarak Gazze'ye gelip bile diyor, Gazze'de etnik temizlik yapıyor, Gazze'nin at yapısını, üst yapını yok ediyor. Çünkü biliyor ne İslam devletlerinden bir hareket çıkacak, ne Birleşmiş Milletler'den bir karar çıkacak, ne Güvenlik Konseyi'nden bir, ne genel kuruldan hiçbir şey olmadığı için daha da hatta şöyle söyleyeyim yani bu kadar diyordur Netanyahu cezi yatağında. Ya ben niye bu kadar pasif davranıyorum ki? Nasıl olsa her yaptığıma onay veriyorlar. Gelen bir benim başkentime bir batılı devletin birisi geliyor, bir başkası geliyor ve şey diyor, ne derler? Burada destekliyor şeyi, benim yaptıklarımı. İslam devletlerine gelince de İslam devletlerinin de liderler kendi kamuoylarını tatmin etme için esip gürlüyorlar. Ama hiçbiri ekonomik ilişkilerini, siyasi ilişkilerini, ne bileyim enerji işbirliklerini kesmiyor. Ve bu da Netanyahu da bunu biliyor ki bu İslam devletlerinin liderlerinin de söylemleri söylemlerine gitmeyecektir. Kendi iç kamuoyunu konsolide etmek için bir yöntemdir. Ondan da çok çekindiği bir şey yoktur. Bazı atıfta çok uzak doğu ülkelerinden veya ne derler Güney Amerika ülkelerinden biz daha aktif daha böyle radikal kararlar görüyoruz. Bu nedenle dolayı bu şeyde MPS devletler bu şeyde ne derler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Genel Kurulu hep sınıfta kalmışlardır. Batı zaten hep böyledir. Batı'nın her zaman yaptığı buydu. Her zaman için bu MPS demokrasi şeylerden vazgeçmiyorlar. İnsan hakları, sözde insan hakları olarak bunlar. Bunun gibi temel haklar falan tamamen bir ne derler bir makyajmış. Makyajda da yağmur yağdı. Yağmur da kastettiğim maalesef doğru düz bir yağmur değil, kimyasal silahların, fosfor bombalarının kullanıldığı, çorul çocuk öldürüldüğü, savaş bütün Cenevre Sözleşmesi dahil hepsinin yok sayıldığı, sivilleri katleden bir bombardımana yağmur diyorum ben. Bunlar da böyle olunca onların da desteğini almış yapıyordur. hiçbir çekindiği bir şey yoktur ve bu şekilde de orayı Gazze'ye yerle bir etmeyi kafaya koymuştur. Çibucuncu biliyorsunuz galiba Haris gazetesinde, Siyonist rejimin gazetelerinden. Orada o festivalde olanların da çoğunu Siyonist rejimin kendi helikopterlerinden aslında ateşle öldürüldüğü. Yani bir senaryoymuş kullandığı hepsi. Bunu yapıyor. Muhtemelen de bunun da hepsi dönüyor buraya. Gazze şeridinde artık Filistinli kalmamasını istiyor. Gazze şeridinden orayı temizledikten sonra oradan kazak düşünün ki o kanlı eskiden kanlı petrol denirdi. Şimdi kanlı doğalgaz Gazze şehrinden çok 40 kilometrenin payını gelecekte muhtemelen kurulacak olan bir Filistin devletine vermemek için onları iç kısımlarına işte Nezef Sölü'ne, Sina Sölü'ne sürme için bir planlama yapmıştır. Ve bu da kendi açısından başarıyla götürüyor. Her ne kadar dünya kamuoyunun vicdanında, bütün dünya halkının vicdanında Siyonist rejim hakikaten mahkum oldu. Biz görüyoruz ki Batılı devletlerin başkentinde İslam devletlerinden daha çok aktif eylemler yapılıyor, daha çok mitingler yapılıyor. Bu bağlamda bunu göz önünde buluyoruz. Yani ben de şunu da artık eskiden öyle düşünmüyordum. Gelecekte asla bir Siyonist rejim, hatta Siyonist olmayan Yahudiler de dünyada huzurlu olmayacaklardı. Dünyanın barışına temeline bir dinamit koydu Siyonist rejim ve bundan sonra hatta şöyle düşünüyorum ben, biraz sakinleşsin, Siyonist rejimden tersine göç olacaktır. Muhtemelen Batı'dan gelen bütün Siyonistler, Yahudiler, yerleşimciler tekrar kendi ülkelerine dönecekler. Çünkü artık bugünkü şartlarda bu kadar satılmış İslam devletinin liderinin bulunduğu bir ortamda eğer Hamas Filistinli direnişçiler bu denli bir direniş yapabiliyorlarsa gelecekte şöyle bir ilerici, devrimci, demokrat, milli ulus, yani milli liderler olduğunda İslam dünyasında ve onlar da haklarıyla beraber hareket ettiğinde orada açık sırası biraz radyoda söylemeye şey değil ama tükürüklerle boğacaklarını İsrail devletini, bunu da İsrail devleti de anladı. Her zaman böyle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Tunus, hepsini işte bütün İslam devletlerini kastediyor. Çünkü bu liderler kalmayacaktı ve dediğim gibi değişim olduğunda bu ilk önce Siyonist rejiminin bütünlüğünü tehlike atacak bir durum meydana gelecektir.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Siz de efendim. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Abbas Karaaşlı hocamızla konuştuk. Filistin gelişmelerine ilişkin son sıralarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çıkan kararı ve Riyad toplantısıyla ilgili çıkan kararı gözden geçirdik uzman konuğumuzla. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Ebrar gazetesi 40 yıl aradan sonra kirli kanlar dosyasının tekrar açıldığını, Gazze Belediyesi'nin Siyonistlerin Gazze kimliğiyle ilgili tarihi belgeleri yok ettiklerini belirttiğini, İsrail rejiminin Gazze'de hastanelere yakıt ulaştırmasını engellediğini ilk sayfadan veriyor. Cevan gazetesi ise Tahran Cuma namazı hatibinden naklen Siyonist rejimin kırmızı çizgileri aştığını muhataplarına aktarıyor. Haberde şunları okuyoruz.
Bu haftaki Tahran Cuma namazı hatibi Hucetul İslam Muhammed Cevad Hacı Ali Ekber'in imametinde kılındı. Hucetul İslam Ali Ekber'i Aksa Tufanı operasyonuna değinerek Gazze direnişinin en önemli kazanımı sadece Filistin'e ve direniş bölgesine değil tüm insanlığa büyük bir hizmetti. Bu Amerika'ya büyük bir tokat attı dedi. Hucetul İslam Hacı Ali Ekber'i Filistin halkının direnişi sırasında küresel emperyalizmin prestiji tehlikeye girdi. Siyonist rejimin vahşeti sınırları ve bütün kırmızı çizgileri aşmıştır ifadelerini kullandı. Aksa Tufanı'nın dünyadaki özgürlük isteyenleri şaşırttığını belirten Hucetul İslam Ali Ekber'i direniş cephesinin birliği ve koordinasyonu Aksa Tufanı'nın bir başka kazanımıydı ifadelerinde bulundu. Hucetul İslam Hacı Ali Ekber'i Aksa Tufanı operasyonu Birleşmiş Milletler ve Uluslararası İnsan Hakları kuruluşlarının işe yaramazlığını ve Siyonist rejimin entelektüel ve iç parçalanmışlığını ortaya çıkardı diye konuştu. Tahran Cuma Namazı Hatibi konuşmasının başka bir bölümünde şu ifadeleri kullandı. Bugün haberlerde Gazze'deki savaşın yeniden başladığını gördük. İsrail'in büyük ve ağır kaybı onların bombalamaları ve davranışlarıyla telafi edilmeyecektir.
Keyhan Gazetesi Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın başörtüyü serbestçe yasaklamayı onayladığını, Siyonist generallerin Hamas'ın zafer kazandığını ve yaşananların Siyonist rejim için bir fiyasko yenilgi olduğunu belirttiklerini, Rusya yapımı savaş uçakları ve helikopterlerin İran'a satışı ile ilgili haberleri okuyucularla paylaşıyor. Cami Cem Gazetesi ise İran heyetinin İklim Değişikliği Konferansı'nı terk ettiği haberinde şunları aktarıyor.
İran Enerji Bakanı'nın başkanlığında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na katılan İran İslam Cumhuriyeti heyeti bebek katili Siyonist rejim yetkililerin bulunmasını protesto etmek amacıyla bu konferansı terk etti. Konuya ilişkin açıklama yapan İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian, İran heyeti Uluslararası İklim Değişikliği Konferansı'na katılma fırsatından koşulları anlatmak, farklı ülkelerin yetkili ve heyetleriyle müzakere etmek ve masum Filistin halkını savunmak amacıyla yararlanmak istiyordu. Ancak ülkelerin liderlerinin ve yetkililerinin konuşma yapacağı gün yayınlanan haberlerde Siyonist rejim yetkililerinin İklim Değişikliği Konferansı'nın yapılacağı şehri ziyaret edeceği ve bu etkinliğe katılacağı belirtildi dedi. Mehrabian bu nedenle İran heyeti uluslararası toplumun iklim değişikliği karşısındaki performansını ve ilerleyişini değerlendirme odağıyla düzenlenen iklim değişikliği konferansında sahte Siyonist rejimin siyasi, taraflı ve alakasız varlığını bu konferansın amaç ve kurallarına aykırı olarak değerlendiriyor ve buna itiraz olarak konferans yerini terk ediyor ifadelerinde bulundu. Siyonist rejimin başkanının iklim değişikliği konferansına katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunmasıyla eş zamanlı olarak Gazze şeridinde Filistin halkına yönelik yeni bir Siyonist saldırı dalgası ile birlikte Tel Aviv cinayetleri yeniden başladı.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesi, Kassam Tugaylarının Siyonist rejime ait bir İHA'yı düşürdüklerini, Gazze'de şehit sayısının 71'e yükseldiğini, Siyonist rejimin 7 Ekim tarihinden itibaren 3.365 Filistinliyi tutukladığını, Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan'ın Gazze'ye yönelik saldırıların derhal durdurulmasını istediğini belirtiyor. Horasan gazetesi ise Gazze'de ateşkesin ardından Gazze'de yeniden saldırıların başladığını belirttiği haberinde şunlara yazıyor.
Hamas ve Siyonist rejim ateşkesin uzatılması için verilen süre dolmasına rağmen yeni bir anlaşma açıklamadı. Gazze şeridinde bir haftadır devam eden geçici ateşkes son buldu. Hamas ve Siyonist rejim ateşkesin uzatılması için verilen süre dolmasına rağmen yeni bir anlaşma açıklamadı. Siyonist rejim ordusu sosyal medya hesabından Gazze şeridinde Hamas'a karşı savaşmaya yeniden başlandığını belirten bir paylaşım yaptı. Bazı Arap medyasında yer alan haberlere göre Nusayrat bölgesinin kuzeybatısında yoğun ateş ve top atışları devam ederken El Bureyc bölgesinin doğusunda da yoğun çatışmalar yaşanıyor. Siyonist medya tarafından yapılan açıklamada Gazze şeridi sınırında bulunan yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin çaldığı ve Gazze'den fırlatılan bir roketin havada imha edildiği bildirildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Bir gün genç bir adam Sokrates'ten başarı sırrını sordu. Sokrates şöyle karşılık verdi. Yarın ırmağın kenarına gel, sana orada başarı sırrını anlatacağım. Ertesi sabah genç adam büyük bir şevk ve merakla ırmağın kenarına gitti. Sokrates genç adamdan onunla birlikte ırmağa doğru ilerlemesini istedi. Genç adam da kabul etti ve birlikte ırmağın kıyısına vardılar ve suyun içine girdiler. İki adam su çenelerinin altına kadar gelecek noktaya kadar suda ilerledi. Birden Sokrates genç adamı tutup suya batırdı. Genç çırpınmaya ve kendini kurtarmaya başladı. Fakat Sokrates'in gücü çok daha fazlaydı ve onu suyun altında tutmaya devam etti. Genç adam yüzünün rengi morarıncaya kadar suyun altında kaldı ve sonunda büyük çabanın ardından kendini kurtardı. Genç adam suyun yüzeyine çıkar çıkmaz derin bir nefes aldı ve akciğerini hava ile doldurdu. Sokrates şöyle sordu. Suyun altındayken en çok ne istiyordun? Adam hava dedi. Sokrates şöyle devam etti. Ne zaman havaya ulaşmak için gösterdiğin şevk ve istek kadar başarıya ulaşmak için şevk ve istek gösterirsen çaba harcar ve onu elde edersin. Başka sırrı yok.
Şevkli insanlar genellikle başarılı insanlardır. Onlar birileri dışarıdan onların şefkini tahrik etmesini beklemez. Bilakis kendi istek ve iradeleriyle şefkini bulup harekete geçirir. Bu insanlar sorumluluk duygusunu kendilerinde yetiştirir ve böylece şefkini harekete geçirir. Bu insanlar beklenenin çok çok ötesinde çalışır ve çaba harcar ve her işi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışır. Çünkü bugün iyi yapılan bir işin yarın yapılacak iyi bir işin temel taşı olacağına inanır. İyi yapılan bir iş ise şefk getirir. Bugünkü sohbetimizi gençler ve başarı konusuna ayırdık.
Başarının belli bileşenleri vardır ve her genç bu bileşenlere uyduğu takdirde belirlediği hedeflere ulaşabilir. Üniversite giriş sınavına kazanmak, spor arenalarında zafer elde etmek, uygun bir iş bulmak, başarılı bir evlilik yapmak vesaire hepsi gençlerin kafasına uğraştıran büyük arzulardır ve bazen de gençleri büyük sıkıntılara sürükleyebilir. Kuşkusuz insan ancak özgüvenli ve hummalı çalışmak ve çaba harcamakla başarı elde edebilir.
Muhsin Melayeli, çevresinin dayattığı şartlara karşı teslim olmayan ve hedefine ulaşmakta azim ve kararlılığı etkilenmeyen İranlı başarılı bir genç girişimcidir. Muhsin, çocukluk çağından itibaren birçok büyük arzusu vardı ve bugün 27 yaşına geldiği bir sırada bu arzularını ve ülkülerini koruduğu gibi onlara ulaşmak için çaba harcamaktadır. Muhsin her zaman nasıl daha iyi bir dünya yaratabileceğini düşündüğünü ve kendisi bir değişime yol açacak ve insanları ve çevresini etkileyecek bir iş yapmayı hayal ettiğini belirtiyor. Şimdi ise Muhsin İran'da elektronik ticaret alanında tanınmış bir aktivisttir ve İranlı Girişimciler Derneği Başkan Vekilliğini de yürütüyor.
İranlı genç girişimci Muhsin Melayeri şöyle anlatıyor. Bize küçükken sürekli büyüyünce ne olacaksın diye sorulurdu. Bu çok önemli bir soru aslında. Hatta bizlerin büyüyünce yine bu soruyu kendimize sormamız gerekir. Ben hayallerimde kendimi çok zorlayan biri değildim. Şimdi de şartlarım hemen hemen hayal ettiğim gibidir. Bence başarı kutup yıldızıdır. Kutup yıldızı size hangi yöne doğru gitmeniz gerektiğini söyler. Siz hiçbir zaman kutup yıldızına ulaşamazsınız. Ama eğer ona doğru ilerlerseniz, kuzeye mi yoksa güneye mi doğru gittiğinizi bilirsiniz.
Tahran Radyosu.
İranlı genç girişimci Muhsin Melayeri şöyle devam ediyor. Bir konferansta konuşmacıdan başarı sırrı nedir diye sordular. O da şöyle cevap verdi. Ben başarıya ulaşmak için çaba harcarken başkaları başarı sırrını arıyordu. Başarının herhangi bir sırrı yoktur. Başarı suda yüzen ve suyun nerede olduğunu gösteren balık gibidir. Aslında hedefe ulaşmak için çaba harcamak başarıdır. Yine herkesin başarıyı tanımlamasına bakmamız gerekir. Bence herkes kendine göre reçetesini bulmalı. İnsanlar karşılarındaki ufuklarına göre ne kadar çaba harcamaları gerektiğini tespit etmeli. Eğer biri çok büyük isteği varsa ve her gün dünyayı değiştirecek bir yol bulmayı düşünüyorsa, bu işin bedeli gece gündüz çaba harcamaktır. Mesele sadece bir köşeye çekilip ben 5 yıl sonra nereye varacağım diye düşünmek ve ardından hiçbir emek sarf etmemek değildir. Başarının özel sırrı yoktur, sadece çaba harcamak gerekir. Belki bazen biraz şansı da bu çabaya ekleyebiliriz.
Ancak birçok aile ve talim ve terbiye uzmanı gençleri nasıl başarıya ve yüce hedeflere doğru yönlendirebileceklerinin peşindedir. Uzmanların tavsiyelerinde gençlerin yaşamında her şeyden ziyade yaşamın müspet yönlerini gözetlemek gerektiği vurgulanıyor. Genç kuşakla irtibat kurmak, diyalog ve oturup kalkmak gençlerde en az bir alanda başarılı oldukları veya olumlu bir sıfata sahip oldukları duygusunu yaratacak şekilde düzenlenmelidir. Bu alanda iradeyi takviye etmenin tesiri çok büyüktür. Gençler, aile, toplum, yaşıtları ve başarının diğer etkenlerine inandıkları gibi kendi rollerine de inanmaları ve kişiliği geliştiren irade etkenini de göz önünde bulundurmaları gerekir. Öte yandan gençlerin düşünsel ve ruhsal dengelerini korumak için onlara başarı etkenlerinin yanında muhtemel yenilgi etkenlerini de gözetlemeleri gerektiğini ve bu bakışla bugünün ve yarının yaşamına bakmaları gerektiği ve böylece çıkmazla karşılaştıkları zaman yenilgiyi kabul etmeye hazır olmaları anlatılmalıdır.
Başarılı olmanın bir etkeni geleceği düşünmektir. Kendilerini gelecekte sorumluluk üstlenmeye hazırlayan gençler, daha fazla okumak, istişare etmek ve öğrenmekle bugünkü yaşamlarına takılıp kalmamalı ve daha yüksek ve daha hızlı adımlarla daha aydın ve daha etkili bir yarına doğru ilerlemeleri gerekir. Din alimlerine göre en akıllı insanlar, işlerin sonuçlarını en çok düşünen insanlardır. Nitekim büyük insanlar da bu özellikleriyle bu mevkiye ulaşmıştır. Gençleri yaşamın zorlukları ve acılar ile tanıştırmak ve eksiklikleri veya yenilgileri durumunda aşağılamamak ve tenkit etmemek gerekir. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Ne zaman bir genci serzeniş edecek olursan, hatasından sıyrılacak bir yolda bırak ki inatçılığa zorlanmasın. Gençler için başarısızlık hiçbir zaman tüm fırsatları kaybetme anlamına gelmez. Çünkü bazen acıların ve zorlukların insanda yarattığı hareket, ettirici güç, başarı sayesinde elde edilen duygudan daha güçlü ve daha iyidir. Bir başka ifadeyle yenilgiler ve acılar yetenekleri ortaya çıkarır ama mutluluklar ve başarılar yetenekleri örtebilir.
Gençlerde maneviyat ve iman duygusunu güçlendirmek, hedeflerine ulaşmalarına ve işlerinde dengeli olmalarına katkı sağlar. Tüm iyiliklerin ve hayırların Allah Teala'dan geldiğinden bir an bile gafil olmamak gerekir. Allah'a tevekkül eden genç, tüm başarılarını Allah'ın pak zatından bilir ve evliyalara ve din önderlerine tevessül ederek manevi ilişkilerini geliştirir. Bu durumda genç kendini umut ve iman ve güven duygusundan yararlandırır ve bu sayede çabalarını daha da artırır. Harvard Üniversitesi uzmanları, çalışkan ve girişimci insanın kendini Allah Teala'ya daha yakın hissettiğini ispat eden bir araştırma yapmış ve sonucu HBR dergisinde yayımlanmıştır. Bu tür insanlar hem bir çalışma yapıp başka insanların yararlanmasına vesile oldukları için, hem daha fazla risk aldıkları için bilinçaltında Allah'a olan tevekkülleri daha da artar.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz www.parsurey.ir'den veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bu arada lütfen istek, görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırın.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde nübüvvet konusuyla ilgili olarak Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşam hikayesiyle devam edeceğiz.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Hazreti Meryem'in evladı ve ulul azm peygamberlerden biri olduğunu, Allah'ın evladı olmadığı ve ilahlık makamı bulunmadığını ifade ettik. Şimdi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşam hikayesine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Hazreti İsa Aleyhisselam çocukluk döneminde annesinin pak eteğinde ve o takvalı kadının denetiminde büyüdü. 12 yaşındayken dindarlar ve düşünürlerin arasına girerek onlarla görüş tatisinde bulunur, münazaralar yapardı. Ergenlik döneminden itibaren o hazretin bilim, marifet ve yüce konumu herkes tarafından fark edildi ve görüldü. 30 yaşındayken peygamberliğe seçilen Hazreti İsa Aleyhisselam, Allah tarafından halka beşaret vermek ve onları uyararak doğru yola hidayet etmekle görevlendirildi. İsrail oğullarına sürekli tevhide çağıran Hazreti İsa Aleyhisselam, mükemmel ve yüce bir kişiliğe sahipti. Halka karşı mütevazi davranır, onlarla oturup kalkar, sorunu olanların feryadına yetişir ve yoksullara karşı şefkatle davranırdı. Dünyanın süs ve şatafatlarından uzak duran Hazreti İsa Aleyhisselam, mazlum olanlar tarafından çok sevilirdi. Onlara aşkla yaklaşır ve onları sevgi şemsiyesinin altında korurdu.
Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumundan önce yapılan kehanetlere ve Hazreti Musa Aleyhisselam'ın verdiği müjde uyarınca Yahudiler Mesih'in zuhurunu bekliyorlardı. Fakat Hazreti İsa Aleyhisselam zuhur edip İsrail oğullarından bazı suçlu ve sahtekarların çıkarları tehlikeye girince sadece küçük bir grup o Hazreti iman edip ona katıldılar. Doğal olarak o Hazreti iman etmek ve ilahi ahkama boyun eğmekle konumları ve servetlerinin tehlikeye gireceğini tahmin edenler ilahi kurallara boyun eğmediler. Hazreti İsa Aleyhisselam Yahud kavminin sapmasını önlemek için çok çalıştı. O Hazret Yahud kavmi arasında helal ve haram konularından yaşanan ihtilafları çözmek ve haram sayılan bazı şeyleri onlara helal kılmak için yoğun çaba harcadı.
Bu arada Yahudilerden fanatik ve kinci bir grup o Hazreti görevinden vazgeçirmek için yoluna birçok engel oluşturdular. Hazreti İsa Aleyhisselam onların inat ve sapkınlıktan vazgeçmediklerini görünce kendisine sadık olan yarenler aramaya başladı. Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresinin 52 ve 53. ayetlerinde bu konuya şöyle değiniyor. İsa onların inkarlarını sezince Allah yolunda yardımcılarım kim dedi. Havariler biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol biz Müslümanlarız dediler. Rabbimiz senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz.
Böylece havariler Hazreti İsa aleyhisselama yardım etmeye hazır olduklarını belirttiler. Sayıları 12 olan havariler o Hazretin özel yarenleri ve öğrencileriydiler. Havariler Hazreti İsa aleyhisselamın getirdiği dinin misyonerleri oldular ve o Hazreti havarileri bunun için çeşitli bölgelere gönderiyordu. Hazreti İsa aleyhisselam her zaman adaletin sağlanması ve zulme karşı mücadeleye vurgu yapar ve yarenlerine şöyle buyururdu. Ey havariler topluluğu! Günahkarlara ve isyankarlara karşı çıkarak Allah'a dostluğun yolunu arayın ve onlardan uzak durarak Allah'a yaklaşın.
Yahudilerin büyükleri ve önde gelenleri Hazreti İsa aleyhisselamın onların batıl fesat dolu düşünceleri ve sapkınlıklarına karşı durduğunu görünce Hazreti İsa aleyhisselamın dinini tekzip etmek ve ona muhalefet için birleştiler. Onlar o Hazreti sıkıştırmak için kendisinden peygamber olduğuna dair kanıt getirmesini istediler. Hazreti İsa da Allah tarafından peygamber olarak seçildiğini ispatlamak için Allah'ın yardımı ile olağanüstü ve açık mucizelerini halka gösterdi. Ölüleri diriltmek, anadan doğma köre şifa vermek o Hazretin mucizelerindendi.
Tahran Radyosu.
Ali İmran suresinin 48 ve 49. ayetlerinde şunları okuyoruz. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Allah onu İsrail oğullarına bir peygamber olarak gönderecek ve o da onlara şöyle diyecek. Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacılıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır.
Bu ayetler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın birkaç özelliği ve mucizesine değinerek şöyle buyuruyor. Allah ona hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Önce kitap ve hikmetin öğretilmesi konusuna genel olarak değiniyor ve daha sonra kitap ve hikmetin iki bariz örneği yani Tevrat ve İncil'e değiniyor. Hiç şüphesiz Allah tarafından insan toplumunun lideri olarak görevlendirilen kişilerin öncelikle yeterli bilgiye sahip olmaları ve insanların sorunlarını çözmek için etkili ve yapıcı kurallar ve yasalar getirmeleri gerekir. Bir sonraki aşamada Allah ile bağlantılarını ispatlamak için açık deliller sunmalılar. Bu ayetlerde önce Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bilimiyle kutsal kitabından ve ardından onun sayısız mucizelerinden bahsedilmektedir.
Hazreti İsa aleyhisselam onlara şöyle demiş: "Ben sizin Allah'ınız tarafından deliller getirdim. Ben çamurdan kuş gibi bir şey yaparım, sonra ona üflerim ve Allah'ın emriyle bir kuş olur." Bu ayetlerde İsa Mesih aleyhisselamın mucizelerini anlatırken öncelikle cansız eşyadan, hayatın yaratılışından söz edilmektedir. Dünya canlılarda hayatın oluşturulması tedrici olsa bile normal ve sıradan bir konudur. Zira hepimiz var olan tüm canlıların bu su ve topraktan yaratıldığını biliriz. Mucize Allah'ın binlerce, milyonlarca yıl boyunca meydana gelen aynı etkenleri bir araya getirmesi ve küçük bir kuş heykelinin kısa sürede canlı bir kuşa dönüşmesidir. Bu konu davet edenin doğaüstü ve Allah'ın sonsuz gücüne bağlı olduğuna dair görevinin doğruluğunun kanıtıdır.
Ardından bu ayet, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tedavisi zor veya imkansız olan hastalıkları iyileştirdiğine işaretle şöyle buyuruyor: "Körü ve alacalıyı iyileştiririm." Hiç şüphesiz tedavisi olmayan veya zor olan hastalıkları olağanüstü bir şekilde tedavi etmek, o dönemin bilim insanları ve tabipleri açısından inkar edilemeyen mucizeler olarak sayılır. Üçüncü etapta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir diğer mucizesine değiniliyor ve o da "Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim." Bu da tüm asırlar ve zamanlarda çok şaşırtıcı ve olağanüstü sayılır.
Dördüncü aşamada Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir diğer mucizesini, yani insanların gizli sırlarından haber vermek olduğunu açıklıyor. Zira insanlar genelde özel yaşamlarında başkalarının bilmediği sırları vardır. Bu konuda Hazreti İsa aleyhisselam şöyle buyuruyor: "Evinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm." Ve daha sonra bu mucizelerin sonunda şöyle buyuruyor: "Eğer müminler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır."
Dünyada tüm doğa kuralları Allah'ın elindedir ve O tüm bunlara hakimdir. Bu yüzden bazı müstesna durumlarda doğanın sıradan düzeni, O'nun emriyle farklı veya sıradışık davranmasında, bazı olayların yaşanmasında bir engel yoktur. Kur'an-ı Kerim bu mucizeleri Allah'ın emri şartına bağlıyor, yani hiç kimse kendi gücüne dayanarak böyle şeylere kalkışamaz, ancak Allah'ın sonsuz gücü O'na yardım etmesi dışında.
Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden de anlaşıldığı üzere ilahi peygamberler ve onun has evliyaları onun emri ve izniyle dünyanın yaratılışına müdahale edebilir ve doğal süreç ve akımına karşı bazı işler yapabilirler. Buna rağmen kimse peygamberler ve ilahi evliyaların kendilerince bağımsız olduklarını sanmasın. Bu yüzden bu şirkin giderilmesi için Ali İmran suresinin 49. ayetinde iki kez "Allah'ın izni ile" ibaresi tekrarlanıyor. Bu da peygamberler ve ilahi evliyaların Allah'ın izni ile dünyanın normal akışında bazı değişiklikler yapabilecekleri anlamındadır.
Aslında Allah'ın izin meselesi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri hakkında tekrarlanmasının sebebi, Hazreti İsa'nın ilah olduğunu iddia edenler için bir bahane oluşturmaması içindir. O hazretin yaptıkları hayret verici ve şaşırtıcı olsa da bu mucizelerin hiçbiri sadece o hazret tarafından değildi. Hepsi Allah tarafından yapılmış ve o hazret de Allah'ın emrinde olan itaatkar bir kuldu.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Gelecek programda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayatının diğer maceralarına değineceğiz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz parsley.ir'den veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bu arada istek, görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e yazabilirsiniz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ